Ayrım 66.
Sevinçli bir heyecan içindeki çocukları evde bırakıp merdivenleri inerlerken Sahir takıldı. Yalan söylemenin kötülüğünü anlat bu oğlanlara sonra. Sokak kapısından çıkıyorlardı ki sessizliğini bozdu Nedret. Sevdiklerine yalan söylemesinler yeter dedi. Biraz çabuk olalım, geç kalacağız. Bu ikinci gidişleriydi Doktor Nurettinlere. İlk gidişlerinde sivri, kürçülük savlarıyla batıcı gelmişti adam. Nedret'in o gece neye neden olacağını bilemeden değindiği biçimde takışmışlardı Sahir'le. Haftanın iki günü kızlarına piyano öğretmek için evlerinde yüz yüze olduğu doktorları çağırmaları gerektiğinden bir iki söz etmesine karşın Sahir'in safsaklayıp durmasını, o tatsız gecede aralarında çıkan çatışmanın bir tür anahtarı olan Doktor Nurettin'le karşılaşmaktan hoşlanmadığına yormuş, pek üstelememişti Nedret'te. Doktor Nurettin olup bittiye getirir gibi bir pazar günü çaya gelmeyi düşündüklerini söyleyince Nedret'e yeni bir dönem açılır oldu iki yanın ilişkilerinde. Sözünü sakınmaz, belki biraz patavatsız görünümüyle ilk andaki iticiliğine karşın içten bol kahkahalı konuşmalarıyla yitirdiklerini birer ikişer geri almasını bilen Doktor Nurettin'in bu çay gününde aralarında var olduğunu bilerek iki yanında sürtünmekten kaçındığı dikenli telleri unutup gitmiş görünen babacan tavrı, sıcak yürekliliği, olaylara değinirken biçimine getirip anlattığı doğulu kültürden damıtılmış bilgece fıkraları, arada bir söyleyiverdiği seçme divan edebiyatı beyitleri, kimi Farsçaydı bu beyitlerin, Arapça, Farsça biliyordu doktor, karısına, sessiz, güzelce Çerkez kadını Kevser Hanım'a, sevecen takılmaları, Sahir'le Nedret'in çoktandır süre gelen suskun, gergin yaşamlarındaki aralığı kapatmaya yönelikti sanki. Merdivenlerde yolcu ettikten sonra bayağı uygar bu Kürt demişti Sahir takılır gibi. Nedret hiç ses çıkarmamış, bu sözleri bir Kürt'ün böyle hoşgörülü olmasına yadırgama anlamına mı yoksa bizden daha uygar olduğunu vurgulamak için mi söylediğini sonradan kendisi düşünmüştü gene. Yadırganacak ne vardı ki? Yakınlık duyduğunu saklamadığı İngilizlere özeniyor olmalıydı adam. Saçma, nesi soğuk İngiliz'e benziyordu ki bu adamın? Her yanıyla Osmanlı bu herif. Saygılı görünüm altında, dinsel inançlara bağlı tutumuyla, öğrencilik yıllarında, Beşiktaş'ta komşuları güler yüzlü Vanlı Kürt bakkal Mahmut Efendi anımsatıyordu Sahir'e. Çevrede esnaf takılırdı. Kürt müsün, Müslüman mısın diye. Güler, elhamdülillah Müslümanam, Kürtlüğüm de cabadır derdi. Doktor Nurettin'in ise Müslümanlığı caba. Vanlı bakkal Mahmut Efendi'nin buluntu Kürtlüğü ile onun yürekleyen Kürtlük savı arasındaki koca dağlar da bir başka cabası doktorun. Bakkal Mahmut Kürtlüğünü yatsımıyor gene. Ya o Kürt öğrenci dil tarihteki Veysel miydi adı? Kürt olduğunu söylemeye utanıyor oğlan. Şöven değilmiş o. Kürdüm diyemiyor. Şöven olurum korkusuyla. Bir gün nasılsa açacak olmuş Sahir. Kabak tadı verdi deyip kapatmıştı Nedret. Konuşmuyordu bu Kürt sorununu. Günlük yaşamın gerektirdikleri dışında hangi şeyi konuşuyorlardı ki o geceden beri? Çalışmaları çevirileriyle de eskisi gibi ilgilenmiyordu Nedret. O mu yaralamıştı bu kadını bunca derinden? Yalnız o gece kolayla açıklanır mıydı bu? Medyalara da seyrek gider olmuştu Nedret. Turgut'un geldiği bir gün başı ağrıdığını öne sürüp yatmaya çekilmiş, çıkmamıştı odasından. Çalışmalarını eskisi gibi aksatmıyordu yalnız. Eve biraz erken döndüğü akşam sokağın başından karşılayan piyano sesi, mutlu etmek şöyle dursun, yapay parıltısı içinde ağlı bir duman gibi dikiliveriyordu Sahir'in yoluna. Korktuğu olmuştu sonunda. Bilinen karı koca düzeninde gün günden sızıyla içine oturan bir çökeltiydi yaşam. Sürüp gidiyordu öylece. Alman yenilgileriyle başlayan ışımanın içten içe esrikliği de olmasa umutsuz, umarsız ortada kalmaktan başka ne yapardı acaba? Yalnız Rahmi Usta'nın o gece geç saatlere kadar süren TKP ile ilgili söyleşisinden sonra birkaç gün süren bir canlanma oldu ilişkilerinde. Bir süre konuşur olmuştu Nedret bu konu üzerinde. Çok ilginçti değil mi Rahmi Usta'nın anlattıkları? Bellek gücüne, olayları anlatmaktaki becerisine de şaşmıştı doğrusu. Nasıl işçi bu? Nice mühendisi cebinden çıkarır. Neler görüp geçirmiş adam. Okuyacak kitaplar olsaydı bu konuda ne iyi olurdu? Sonra gene eski suskun günler başladı. Sürüp gidiyor işte. Aktarma için Beyazıt'ta inip koşturarak geçtikleri Maçka tramvayında gözü dışarıdaki sessizliğini yol boyunca da korudu Nedret. Bakarken bile bakmıyor bu kız bana artık. Yasak bölge yaptı bana o dupduru maviliği. Kim gidiyor sanki bana? Nişantaşı'nda inip de ılık bir gölge dalar gibi yürüdükleri bahar akşamında Emlak Caddesi'ne doğru yan yana giderlerken göz ucuyla yokladı kolundaki Nedret'i. Bu da acı çekiyor olmalıydı kendisi gibi. Benim acı çektiğim nereden çıktı şimdi? Sürekli bir şeyler aranıp durmak benimki. Belki de doğamdan geliyor bu. Acı da çıkacak karşıma. Hangi gün onsuz kalmış dünya? İyice kapalı kutu olduysa bu kız, kırıp açmak mı gerek illedi? Kendini kırıp döktüğün yetmiyor mu? Bırak da kendisi kurcalayıp açsın kendi kapalısını. Onun uğraşını veriyor belki de. Piyanosuyla mı? Daha içine kapanıyor o müzikle. Niye bir yardım istemiyor benden? Tepişip duran bir dizi takıntının altında ezilmekten kendini kurtardın da yardımın kaldı. Kim kime yardım edebilmiş? Hangi takıntıymış beni ezecek? Sorguladığım her şeyin bilincindeyim. Tek takıntım Nedret belki de. Sığınılmış karı kocalığın doğal takıntısı o da. Salt bana özgü değil. Açıkça söylüyorum işte. Kıskandım karımı. Gene de kıskanıyorum. Bir şey olsa da olmasa da kıskanıyorum. Her karı koca gibi olmayı niye aşağılıyorsun öyleyse? Siz de onlardan birisiniz. Ayrı bir yanımız olması gerekmiyor mu bizim? Herkes öyle sanır. Ben yanlışımı biliyorum. Bilinç alanımdan kovup yatsımaya kalkıştım, kötü oldu. Kıskanmak insanca bir şey. Turgut oldu bu. Başkası da olabilirdi. Niye açık konuşmuyorsun Nedret'le öyleyse? Yatsıyıp yalana sığınmasından mı korkuyorsun? Evet. Doğrulara nasıl dayanacaksın? Asıl ondan korkuyorsun. Bilmem. Fehime Hanım'ın yokluğuna nasıl dayanıyor Rahim Usta? Özür dileme gereği duymuş gibi dönüp baktı karısına. Ne de benziyor Fehime Hanım'a benim Nedret'im? Önleyemediği acı gülümsemesiyle suçüstü yakalanmıştı Nedret'in uçuk mavi bakışına. Bir şeyler arandı tedirgince. Toparlanıp gülmeye vurdu. Sorgular gibi bakan Nedret'e, "Hadi kızım, piyano çal da dinlesin konuklar," dermiş Nurettin Bey şimdi dedi. "Öyledir bizde." İsteksizce gülümsedi Nedret. "Utandırmaz beni inşallah," dedi. Parmakları daha duyarlı bugünler. Açılmaya başladı kız. Sokağa sapınca karşı yanda 5-10 metre aşağıdaki Nedret'in de ilk kez geldiği apartmanı kolay buldular. Üçüncü kata çıkarlarken asansörde doktorların yeni evlerine armağan getirdikleri gümüş şekerlik paketini Nedret'e uzattı Sahir. "Sen ver şunu lütfen," dedi. "Ben ne yapacağımı bilmem. Düşürür müşürürüm şimdi." Belli belirsiz bir gülümsemeyle aldı paketi Nedret. Bu sevecen uysallığına tapıyordu işte bu kızın. Kucaklamak, kollarında sıkmak geliyordu içinden. Eskiden hep böyleydi işte bu kız. Gene öyle işte. Yakaladığı kaçamak mutluluğu elinden kaçırmaktan korkar gibi eğilip minicik bir öpücük kondurdu Nedret'in dudağının kıyısına. Asansör durmuştu. Sessizce uzanıp kapıyı açarak çıktı Nedret. Bu kız böyle değildi işte. Derinlerde kuş cıvıltısı sesler veren zile bastıklarından biraz sonra açıldı kapı. Değirmi yüzüne özenle çizilmiş kara kaşı, kara gözleri, sımsıkı arkaya taranmış upuzun kara saçlarıyla esmer güzeli, 13-14 yaşlarında yapılıca bir kız Nadide göründü. Hoş geldiniz karşılamasıyla çekilip içeri aldığı konukların ellerini saygıyla sıkarken Kevser Hanım yetişti koşturur gibi. Onunla da el sıkıştılar. Büyük zahmetler etmişsiniz efendim, sağ olun diye alçak gönüllü bir sevinç bildirisiyle aldı Nedret'in uzattığı armağanı. Sahil'le Nedret'in yeni evler için iyi dileklerini de aynı incelikle karşıladı. Birileri daha olmalıydı, kalabalık sesler geliyordu içeriden. Koridorun ucundaki gürültülü camlı kapıya Nedret'in ilgiyle baktığını görünce açıklama gereği duymuştu Kevser Hanım. Nurettin Bey'in yeğenleri dedi, ablasının çocukları. Bu sabah indiler, telgrafları onlardan sonra geldi, buyurun. Duydukları pek hoşuna gitmemişti Sahir'in. Biri yetmemişti, al bir sürü Kürt şimdi. Güldü içinden bu takılmasına. Erken kalkarsınız, kötü mü? Salonun kapısında iri yarı, kara yağız eşkıya yapılı Doktor Nurettin büyük sevgi, saygı gösterisiyle karşıladı Nedret'le Sahir'i. Sıcak el sıkışmalardan sonra tanıttığı yeğenleri Muhsin'le Sıddık, bir de Muhsin'in 5-6 yaşlarındaki oğlu Abdullah, üçü de yeşille mavi arası gözleri, sarıya çalan koyulu, açıklı kumral saçlarıyla şaşırtıcıydılar. İnce yapılarıyla da benzemiyorlardı dayılarına. Konuşmasalardı Ege'den birileri denirdi. Kürt'ten çok. Hoş gelmişsiz, sefa getirmişsiz. Siz de hoş geldiniz. Şap şap ellerini öptü başı önde paytak yürüyen Abdullah. Sevimli olanı Nedret Hanım'ın oturduğu koltuğa çekerek okşayıp sevdiğini, konuşturmak için sevecen sorular yönelttiğini görünce çocuktan önce babası çekingenliğini attı üstünden. Onun için gelmişler İstanbul'a. Kasıklarından beline bir ağrı saplanıyormuş oğlanın son günler. Uyku muyku yok. Hastahaneye yatıracaklarmış belki. Sıttık. Küçük kardeş mal alıp dönermiş. Malı fatura mağazaları varmış Doğu Beyazıt'ta. Konuklar rahat koltuklara otururken salondan bir ara çıkan Nurettin Bey dönüp yerine geçince şaştınız değil mi Sahir Bey oldu ilk sözü. Sahir neye şaştığını aranıyordu ki gülerek sürdürdü Doktor Nurettin. Bizim Kürtlerde bu boyadan da vardır dedi. Ablam sarıya çalar mavi gözlüdür. Bizim enişte de bu renktir ama bakma Kürt'ün asıl boyası benimkidir. Çerkezle de evlensek bizim boya değişmez has boyadır. Bir kahkaha patlattı. Annesinin yanında dikelip duran esmer güzeli kızına bakıyordu savını kanıtlar gibi. Kevser Hanım da gülümsüyordu. Yüzü utangaçça pembeleşen Nadide dedi. Selahattin de kara yazmış. Galatasaray'ı bitirmiş. Hukuka giden oğullarıydı Selahattin. Pek görünmezdi ortalarda. Kürtlendi mi ille de kara kaş, kara göz birilerinin başat üstünlüğünü öngören bu övünmeden sonra beşi erkek sekiz kardeşinden söz etti Doktor Nurettin. Üç karısı varmış babasının. Sarışın ablası, bunların anası diyordu yerlerini gösterip, birinci kadındanmış. 98 yaşına dek yaşamış, bozalak bir Kürtmüş. Babasının bu birinci karısı. Binlerce yıl önce kuzeyden Vikingler gelmiş Kürdistan'a. Onlar getirmiş sarışınlığı, bu renkli gözleri Kürt kanına. Kızacak oldu Sahir, ırkçılığa mı kalkışıyor herif nedir? Bırak, adam masal gibi anlatıyor işte. Bizde gücülük vardır deyip durur Rasim Efendi. Irkçılık mı yapıyor? İyi değilmiş o da, gitmek gerek. Şu bizim gücülüğü anlattıralım biz de ona. Kevser Hanım yemeğe buyur ettiğinde Doktor Nurettin geniş ailesi ona bağlı biçimde Kürt tarihiyle ilgili açıklamaları sürdürüyordu. Yandaki geniş yemek odasına geçtiler. Geçen yemekteki gibi özenle düzenlenmiş uzun yemek masası. İki başa konmuş kesme kristal sürahilerdeydi rakılar gene. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nü bitirmiş Kevser Hanım'ın incelikli zevki egemendi evin her şeyinde. Ankara'da aynı okulda nakış dikiş öğretmenliği de yapmış bir süre evlenmeden önce. Doktorun onur duyduğu belliydi piyanoya çalışan kızıyla ya, tutkuyla destekleyip iteleyen Kevser Hanım olmasa kızı lisedeki dersleriyle birlikte kolay yürümezdi bu iş. Kocasının Kürtlükle ilgili savlarını hiçbir tepki göstermeden sessizce dinlemesini önce yadırgamış sonra doğal bulmaya başlamıştı Sahir. Kadınlar genellikle böyle değil midir bizde? Erkek işine karışmazlar. Siyasa erkeklere özgüdür. Belki de başlarda karıştı, kavga çıktı aralarında. Sonunda çekilip alanı erkeğe bıraktı Kevser Hanım. Nedret de öyle yapmadı mı? Fehime Hanım yetmedi. Bu kafası ütü boyu kadına benzet Nedret'i şimdi de. Yakıştı değil mi? Dönüp bir kez daha özür diler gibi baktığı yanındaki Nedret, peçetesini açıp masaya yerleşmeye çalışırken, Kevser Hanım'a Dapir dedikleri, doktorun çok yaşlılasını, Dapir Kürtçe büyük anne demekmiş, ilk duyduğunda kadının adı sanıp Dapir Hanım demesine gülmüşlerdi Nedret'in, soruyordu. Karşıdaki ortanca torununa götürmüşler evi taşıdıkları için, yarın gelecekmiş. Evde herkesin saygı gösterdiği kara kuru, hiç Türkçe bilmeyen bir Kürt köylü kadınıydı Dapir. Masanın bir başına onu oturtmuşlardı geçen yemekte. Canlılığını bugün de yitirmemiş, insanın üstüne dikini veren delici gözleri vardı. Türkçesi tek tükmüş ya, birkaç kez kurmanç konuşmuşlardı masada doktorla, dımilli de bilirmiş. Bu Kürt dili ağızlarını ilk kez o gece duymuşlardı Sahir'le Nedret. Kulaklarının da ağırlaşmasına karşın konuşulanları anlarmış diyordu Doktor Nurettin. Kocasını Van'da Ermeniler öldürmüş Rus savaşı sırası. Geniş topraklarını 20 yıl bu kadın sürdürüp yönetmiş, işleri çekip çevirmiş, biri kız, üç de çocuk büyütmüş. Küçüklüğünden beri anasından çok bu halasına düşkünmüş Doktor Nurettin. Babası batıya sürgün edilince dayanamamış, halası da gelmiş sonra. Bir sürgün işine acı bir alayla bakıyordu doktor. Devlet bizi sürmeseydi de oralarda kalaydık. Ne ben okurdum ne de halamın çocukları diyordu. Az iyilik etmemiş demek devlet bunlara. Doktor başına kurulduğu masadan konukların onuruna daha ilk kadehini kaldırırken sıkıntı basmaya başlamıştı Sahir'in içine. Ne arıyoruz burada biz? Rasim Efendi'ye gitseydik bir işe yarardı. Bir yükümlülüğü yerine getirmiş olurduk hiç değilse. Yeni evlerindeki saltanatlarını göstermeye kalktı bu Kürt beyi bize. Biz de kalktık geldik. Dört yatak odası varmış diyordu Kevser Hanım Nedret'e. Salondan bu yemek odasından başka, burası da bir salondu neredeyse, Nadide'nin eski evdeki salonda göze batan konsol piyanosu, buradaki büyük salonun bir köşesinde yitip gitmiş gibiydi. İki de oturma odası varmış. Çocukların ancak olabilmiş bir özel odaları. Selahattin oturma odasında yatarmış eski evde. Bizimkiler kira evindeki ranzada üst üste yatıyorlar Kevser Hanım. Her yan halı evin, hem de ne halılar. Duvarlarda, masalardakiler ipekli olmalı. Büfe gümüşler, kristallerle dolu. Bizim armağan şekerlik ezilip gidecek bu varsalı kalabalıkta. Nereden gelir bu değirmenin suyu? İngiliz parasıysa zehir zıkkım olsun, ciğerinize otursun. Acılı limonlu, yoğurtlu, sarımsaklı, bulgurlu, çerkez tavuklu, çeşitli peynirli, otlu tulum peynirlerini yiyenler getirmiş bugün. Bu donatılmış masada zıkkımlandıkların senin bir yerlerine oturmuyor da onların niye otursun? Bu bembeyaz yufka ekmeğini de yiyenler mi getirdi? Bir ara Nedret'le konuştuklarını anımsadı. O pek olası görmüyordu. Tertemiz çocuk yüreğiyle neyi olası görür o? İncesini düşünmemiştir ki. Varlıklı adamlar demişti. Geniş toprakları, çok sayıda köyleri varmış. Doktor iyi kazanıyor olmalıymış. Ayvansaray'daki röntgenli muayenehane, Haliç'te sebze meyve halinde çalışan Kürt hamalların, çoluk çocuk tek sağlık yuvası gibiymiş. İngiliz'den değilse soyulan palulu ırgattan, marabadan, köyüyle birlikte alınıp satılan topraksız köylüden, haldeki hamalın sırtından geliyor demek senin piyano ders ücretin Nedret'ciğim. Şu donatılmış masa, şu dayalı döşeli konak yavrusu apartman katıda. Yazlık bir de köşkleri varmış büyük adada. Çark ona dönüyor, gene de Kürdüm deyip diş biliyor. Punduna getirse yıkacak, bunca çıkarına bekçilik eden bu devleti. Sen niye koruyucusu oldun devletinde bu Kürde karşı çıktın? İngiliz'in yanına geçer diye. Kürt geçemedi. Senin devletin geçti İngiliz'in yanına. Alman'ın yanına mı geçseydi? Kimin yanında olduğu da belli değil daha benim devletim. Boş bunlar. Türk olduğun için karşı çıktın bu Kürde sen. O da Kürt olduğu için karşı çıkıyor sana da, devletine de. Sorun bu. Ulusalcı kafayla baktın mı böyle? O kadar basit mi gerçek? Önce bir ulus var mı Kürt diye? Doktor Nurettin'e sorsana. Kavga mı çıkaralım şimdi? Çıkarma. Kızmadan dinle. Tarihin en eski ulusu diye başlayacak şimdi. 3000 yıldır Orta Doğu'da yaşayan, ulusun tanımında birleşemeyiz ki sonunu getirelim. Kolay mı ulus olmak? Biz olabildik mi? İki kadeh rakımızı yudumlayıp bir iki konuştuktan sonra kalkar gideriz iyisi. Evde çeviriler bekliyor. Kadehler şerefe kaldırılıp ilk yudumlar alınmış, doktor söyleşiyi koyutmanın yolunu araştırır gibi, havalardan girip dar gelirlilere Sümerbankça patiska dağıtımından geçerek sözü Almanların doğu cephesinde kaçışlarına getirmişti ki, babasının yanında oturan küçük oğlan Abdullah'ın yüzü acıyla buruştu, mızıldanır oldu. Böyle başlıyormuş sancısı, kaldırıp içeri götürdüler doktorla birlikte. Üzüntülü bir ağırlık çöken masada konukları ağırlama görevini Kevser Hanım üstlenmişti. Annesinin yanındaki bir şey sorulmadan pek ağzını açmayan Nadide birdi. Abdullah'ın bir büyüğü geçen yıl apandisitten 2 gün içinde gitmişti o Beyazıt'ta. Apandis değil demişler buna. Ne olduğunu da anlayamamışlar. Biraz sonra masaya dönen doktor oğlanın böbreklerinden kuşkulandığını söyledi. Ağrı kesici vermiş. Biraz sonra amca Sıtlık da döndü. Çöken durgunluğun daha dağılmadığı masaya. Gülerek doldurduğu rakı kadehini yeniden kaldırdı doktor Nurettin. Hadi hocam, kusura bakmayın dedi. Teknik arıza bitti, sağlığınıza. Yudumladığı kadehini masaya bırakıp aldı gene. Almanlar diyorduk. Almanlar diyordu da hiç de sahirin dediği gibi demiyordu doktor Nurettin. İngiliz, Amerikalılar, Almanla anlaşmalılar diyordu sonunda. Rus, buna da Urus de bari, çizmeyi bastı mı Almanya'ya, tüm Avrupa'yı çiğner diyordu. Sinirleri gerilmeye başlamıştı sahirin. Ayrımına varmış gibi gizliden bir gülümsemeyle kaçamak bakış atan Nedret de gözünden kaçmamış, ona da içerlemişti. Savunduğun kişileri gör mü demek istiyordu bu kız şimdi. Nesini savundum ki bu adamın ben? Devletin Kürt halkına yaptığına karşı çıktım. Gene de çıkarım. Onları anlatırken pek de doğruydu bu adam. Ne yapalım böyleyse? Başbakanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan daha çok pislik edemez ya bu herif. Doktor, Rus, Rus diyorsunuz. Sovyet ordusu, Litvanyalısı, Ukraynalısı, Ermenisi, Türkü, Gürcüsü. Bir düzin ulustan oluşmuş bir ordu. Yalnız Rus değil. Sizin bunu bilmeniz gerek. İkincisi, yaptıkları antlaşmaları çiğnemiyor bu adamlar. Churchill gibi kurt bir Sovyet düşmanı bizimkilere demiş bunu Adana'da, Sovyetler için. İngilizlere güvenirsiniz de onun için söylüyorum. Onlar dünya ölçüsünde çıkarlarını bizden daha mı kötü düşünecekler? O tür kaygılar Hitler'e yarar sağlar bugün ancak doktor. Sahir'in birden alıp pat diye söylediği bu sözler ne şaşkınlık ne de tepki yaratmıştı doktorda. Duralayıp baktı. Ben İngilizleri Kürtleri sevdikleri kadar severim dedi, daha fazla değil. Güvenmem de o kadardır. Almanya bu duruma düştükten sonra Hitler'e artık hiçbir şey yarar sağlamaz hocam. Başka birileri çıkar. Koca Almanya. İngilizlerin Kürtleri sevdiğini sanıyorsun yani. Çok beklersin Kürdoğlu. Sahir nereden nasıl girmesi gerektiğini düşünüyordu ki kapının kuş cıvıltılı sesi derinden yankılanmaya başladı. Nadide kalkarken gülümsedi doktor Nurettin. Selahattin'dir bu dedi. Sizinle tanışmak istiyordu. Kafadarınızdır. Benim işim zordur bu gece. Doktorun işinin niye zor olduğunu düşünmeye kalmadan esmer, uzunca boylu, kara kaşı kara gözüyle doktor Nurettin'in tanımına uygun Kürtlüğü bademsi yüzünde yazılı bir genç adam göründü kapıda. Gülümseyerek selamladı masadakileri. Ayağı fırlayan kuzeni Sıtlık'la kucaklaştılar, yan yana oturdular Sahir'in karşısına. Oğlumuz Selahattin efendim diye tanıttı Kevser Hanım. Gülümseyen dostça bakışmayla yeniden selamlaştılar Sahir'le. Yanındaki Nedret'i de aynı incelikle selamladı oğlan. Daha önce karşılaşmışlar bir kez, konuşmak fırsatı olmamış. Bizim oluyor mu ki hoca hanım diye takıldı doktor oğluna. Sizin sayenizde biz de göreceğiz bu akşam. Saygılı suskunlukla gülümser gibi önüne baktı Selahattin. Konuklara sık sık biraz da şundan almaz mıydınız sorusuyla dolu dolu kaşıklar uzatıp yemeler için üstelerken engellemesini aldırmadan oğlunun tabağını yiyecekle dolduran Kevser Hanım bölünmüş söyleşinin neresinden girmesi gerektiğinin araştırmasındaymış gibi sessiz kalmış kocasına zaman kazandırıyor olmalıydı. Selahattin'in rakısı da konunca kadehler yeniden hoş geldinize kalktı. Saygıyla uzatıp Sahir'le tokuşturdu kadehini Selahattin. Bizim için geldiğine göre sözü biz açalım bari delikanlıya. Hukuktaymışsınız. Evet. Yeşil salata takılı çatalın tabağın kıyısına bırakarak Sahir'e baktı. İkircikli bir duralamadan sonra ekledi Selahattin. Felsefe yapmak istiyorum aslında, bakalım. Nesine bakacaksın oğlum? Bitir hukuku, güzel güzel avukat ol. Sizinkilerin başı derde girdi mi bir işe yararsın. Gazetede sürüneceğine bizim gibi. Bunca malın mülkün kalıtçısı adam bu. Senin gibi olur mu? Siz de felsefeden değil mi? Fransa'da bulunmuşsunuz. Evet, bulunduk. Gözün de çok büyütüyor belli ki Fransa'da bulunmayı bu. Sen büyütmüyor muydun? Onun da düşlerine giriyordur senin o günlerindeki gibi. Kötü mü ettin gittiğini? Sonra gene mi gitmeliydin? İteledi kafasından. Nereden çıkmıştı gene içine sızıveren bu saçma düşünce? Çevirilerinizi okudum dedi Selahattin. Diderotları çok sevdim özellikle. Niyeyse heyecanlanmıştı Sahir. Sağ ol deyiverdi anlamını bile düşünmeden. Kaç yıl kaldınız Paris'te? Sorunun yanıtını arar gibi duraladı. 3 yıl oluyordu işte dedi. Geldik. Annem hastalanmıştı. Sonra gene bir duralayıp yanındaki Nedret'e döndü gülümseyerek tamamladı tümçeyi. Bırakmadı Nedret Hanım. Başını sallamıştı anladığım gibisine ya. Takılmayı pek anlamamıştı Selahattin. Sorbonne'da okudunuz. Evet, Sorbonne'daydım. Sorgulamayı yeterli bulmuş olmalıydı Selahattin. Susmuştu ki Muhsin'in içeri girmesiyle değişti konu. Kucaklaşmalardan sonra oturuldu gene. İlaç iyi gelmiş Abdullah'a, uyutmuş çocuğu. Gündemi dayatmak ister gibi, tas etme Muhsin dedi doktor. Böyle hastalıkla çocuk ölmez burada. Kürdistan'dadır o. Burada çocuk ölmüyor mu doktor? Üzerine dikili veren gözlerle hemen aldı Sahir. Varlıklısınız siz, o yüzden kuşku yok ki iyileşecek çocuk. Ama burada da çok çocuk ölüyor, siz benden iyi bilirsiniz. Verem kol geziyor, Türk Kürt ayırmıyor hastalık, varsızla yoksul ayırıyor. Sizin oralardan daha çok açlık var burada. Olayı sınıfsal temele dayandırmanın doyumuyla bakınınca çevresini kuşatmış sessizliğe çarptı birden. Kendinden başka kimseyi inandıramamış gibiydi söylediklerini. Nedret'i de inandıramamıştı. Suskun bakıp duruyor önüne. Sen de bir şeyler desene. Teneke mahallesindeki açlığı, hastalığı, kaç çocuğun kızamıktan, kuş palazından öldüğünü sen anlatmadın mı bana geçendi? Askerliği nerede yaptınız hocam? Balıkesir'de, yedek subaydım. Niye sordunuz? Bizim oralara ancak askerlik zoruyla gelir sizinkiler de. Doktorun üstüne diktiği karartılı gözlerinde parıldayan acıl alayla söylenmiş bu sözlere kızdı kızacaklı tuttu kendini. Nedret'in suskunluğunu da çözmüştü. Çatışmaya girmenin yarar getirmediğini kaç kez söylemişti Nedret. Peki adam üstüne gelirse böyle... Bakın hocam diye aldı gene doktor. Kusura bakmayın bana kızacaksınız biliyorum. Konuğumuzsunuz, onurumdur bu. Size Selahattin tanıktır, büyük saygım da var, sevgim de. Bağışlayın, siz Türk aydınları en seçkinleri içinde uyur gezer gibisiniz. Gel de kaç çatışmadan. Gülümsemeyle tutmaya çalıştı kendini. Yalan mı söylüyor adam? Bizi de katıyor o Türk aydınlarının arasına. Kanıtla sen de onlardan olmadığını kızacağına. Kaldırdı kadehini gülerek. Büyük söz ettiniz doktor dedi, buna içilir. Durum gibisini uzattı elini hemen doktor Nurettin. İzin ver hocam dedi, bitmedi daha. Bizim Kürtlükten gelme aydınlar da o uyur gezerlerin peşi sıra koşturup duran fino köpeğidir. Hadi şimdi içelim. Rakısını yudumlarken şu sözleriyle doktorun hiç de güllük gülistanlık yol açmadığını düşünüyordu Sahir. Kürtlerden gelme aydınlar. Abdullah Cevdet, İshak Sukuti filan mı yani? Ziya Gökalp ya da. Nerede kaldı onlar? Türkiye'nin değiştiğini bilmiyor adam. Bu bize sevgisine tanık gösterdiği oğlu Selahattin ne diyor acaba? Bize sevgileri nereden geliyor bunların sor. Peki doktor, bizler uyur gezeriz. Hadi diyelim bir bölükte fino köpeği var dediğiniz gibi. Sizin yeriniz neresi oluyor peki? Nasıl, ne biçimde ayırıyorsunuz kendinizi bu hengameden? Alaylıca sorulmuş bu sorguyla Sahir'e baktı bir süre doktor Nurettin. Gözlerini önüne eğip düşündü şöyle bir. İyi sordunuz dedi aşağıdan bir sesle. Söyleyeyim açıkça, tam yerimi bulamadım ben daha. Ama bunların arasında değilim, Kürdüm ben. Kana buladılar bizim halkı, onu biliyorum. Yapanları da biliyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başını kaldırıp baktı dik dik. Ona sorun bunu dedi. Benim yerimden ne olacak? Selahattin'i gösteriyordu. Babasından gelen sataşmalı göndermeyi ince dudaklarına oturttuğu belli belirsiz alaylı bir gülümsemeyle karşılayan Selahattin. Siz tartışıyorsunuz Sahir Bey'le dedi. Beni niye karıştırıyorsunuz? Biraz daha dikeldi Doktor Nurettin. Biliyorum aynı yol yöntemde olduğunuzu dedi. İnsanlıksa bize de yolunu gösterin bunun. Rus değil Sovyet diyor hoca. Bir sürü dolus saydı demin. Kürdün yeri nerede peki? Biz soyuyormuşuz köylüleri. Öyle demiyor muydun sen? Haftalarca kırmızı aktı Murat Irmağı. Onu da mı biz yaptık? Biz mi yaktık genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden mağaralara sürüp? Hadi deyin bir yol gösterin bize. Bizim fakir fukaraya bunlar yapılırken sizin Sovyetiniz neredeydi? Daha dünkü işlerdir bunlar. 37-38. Hep sordu da o aslan subayların. Kılınçlarından kan damlıyor daha. Sizin Sovyet de arka durdu bunlara. Evet, tatsıza gidiyor. Rakı çarptı adamı gene. Geçende de böyle olmuştu 3. kadehten sonra. Yalan mı söyledikleri? Yalan değil de yaklaşımı ters, yanlış. Demagojiye kaçıyor biraz da. Doğrusu nasıl olacak? Üstüne pek varmadan tartışmayı usulca kesip vakitice kalkıp gitmek. Adam doğruymuş demek. Uyur gezerlik nasıl olur başka?